Ayrım 22, Öteki Renkler, Orhan Pamuk, sayfa 235. Mario Vargas Llosa ve 3. Dünya Edebiyatı. Times Literary'nin Subtalmud okurları için ilk yazıldı. 3. Dünya Edebiyatı diye bir şey var mıdır? Dar görüşlülük, ön yargı ve kabalaştırmanın tuzaklarından düşmeden, 3. Dünya diye bilinen ülkelerin edebiyatlarının temel özelliklerini saptamak mümkün müdür? En mantıklı bir şekilde kullanıldığında söz gelimi Edward Said'in yazılarında olduğu gibi. Üçüncü dünya edebiyatının kavramı merkez dışı edebiyatların çeşitliliğini ve zenginliğini aydınlatmayı, batılı olmamalarını ve milliyetçilik ile ilgilerini anlamaya yaradı. Üçüncü dünya edebiyatının kavramı en kötü şekilde kullanıldığı zamanlarda ise söz gelimi Frederick James'ın üçüncü dünya edebiyatlarının ulusal olabileridir. Tezinde olduğu gibi merkez dışı edebiyatların karmaşası ve zenginliğini görmezlikten gelmenin kibar bir yolu olmaktan öteye gitmedi. Borges kısa hikayelerini ve denemelerini 1930'ların Arjantin'inde yani tam anlamıyla bir üçüncü dünya ülkesinde yazmıştı. Ama bugün dünya edebiyatının ta merkezinde hiç tartışılmaz bir yeri var. Ama üçüncü dünya denen bu ülkelere özgü bir hikaye roman olduğunu da kabul etmek gerek. Bu özgünlük yazarın yazdığı yerin kendisinden çok yazarın dünya edebiyatının merkezinden uzakta yazıyor olmasını bilmesinden. Bu uzaklığı içinde hissediyor olmasından kaynaklanıyor. Bu edebiyatı 3. Dünya Edebiyatı'nı farklı yapan bir şey varsa eğer bir kenar ülkenin yoksulluk, şiddet, siyasi kargaşa vesaire gibi toplumsal sorunları değil de yazarın kendi işinin, sanatının, tarihinin yazılıp yazılmadığını, merkezlerden uzak olduğunu bilmesi ve bu uzaklığı hesaba katarak yazıyor olmasıdır. Burada önemli olan, 3. Dünya yazarının dünya edebiyatının merkezinden sürgün olduğunun bütünüyle bilmesi bence. Vargas Llosa'nın yaptığı gibi 3. Dünyalı bir yazar kendi ülkesi Peru'da değil de Avrupa'da Batı medeniyetinin merkezlerinin birinde de yazıyor olabilir. 3. Dünya yazarının sürgün durumunun coğrafi bir konumundan çok bir ruh durumu, bir dışarıda olma hali sanatının tarih konusunda yazarın sürekli içinde taşıdığı bir yabancılık duygusu olduğuna işaret etmek için söylüyorum bunu. Öte yandan ama bu dışarıda olma hali yazarı kimi bazı özgünlük sorunlarının endişesinden de kurtarır. 3. Dünya yazarları kendi kişilik ve kimliklerini geliştirmek için kendilerini örnek ve usta seçtikleri bir baba yazar kişiliğiyle saplantılı bir kişilik kavgasına tutuşmayabilirler. Çünkü tıpkı Vargas Llosa'nın Peru'nun toplumsal sorunları, tarih vesaire ile kaynaşan romanlarının gösterdiği gibi bir 3. Dünya yazarının coğrafi konumu, konularının yepyeni ve hiç elde edilmemiş olması ve hatta ülkesinde seslenmeyi düşlediği okuyucuların yeniliği, saflığı ve değişikliği ona kendiliğinden bir özgünlük, bir sahihlik bağışlayıverir. Simone de Beauvoir'ın romanı Güzel Görüntüler üzerine gençlik döneminde yazdığı bir eleştiri yazısında Vargas Llosa bu tutumunun örnek olabileceği ipuçlarını veriyor. Beauvoir'ı yalnızca parlak bir roman yazdığı için değil, o zamanlar 1960'larda Fransa'da çok moda olan yeni romancıların gölgesine kalmadığı için de kutluyor. Genç Vargas Llosa'ya göre Simone de Beauvoir'ın romanının en büyük erdemi Rob de Grillet, Natalie Sarut, Butuar ve Beckett gibi yeni romancıların roman biçimlerini ve yazış yöntemlerini kendi bambaşka amaçları için başarılı bir biçimde kullanmasıdır. Başka yazarların yöntemlerini ve biçimlerini kullanma konusu Vargas Llosa'nın Sartre üzerine yazdığı başka bir yazıda ortaya çıkıyor. Olgunluk yıllarında Vargas Llosa, Sartre'nin romanlarının mizahtan ve esrardan yoksun, denemelerini açık ama siyasi olarak akıl karıştırıcı, sanatın da zamanı geçmiş ve özgünlükten yoksun bulacak ve kendi Marksist gençlik yıllarında Sartre tarafından bu kadar etkilenmiş, hatta aklı karıştırılmış olmaktan yakınacaktır. Vargas Llosa, Sartre tarafından tam bir hayal kırıklığına uğratılışını 1964'te Le Monde gazetesinde okuduğu bir röportajına bağlayacaktır. Türkiye'de de yankı bulmuş bu ünlü röportajında Jean-Paul Sartre, Biafra'da bir 3. Dünya ülkesinin açlıktan ölen zenci bir çocukla edebiyatı ahlaki olarak karşılaştırmış, böyle felaketler varken yoksul ülkelerde edebiyat ile uğraşmanın bir lüks olduğunu açıkça söylemiş ve 3. Dünya ülkelerinden yazarların edebiyatın lüks dediği zevklerinden temiz bir vicdan ile yararlanamayacaklarını ima edip hakiki edebiyatı zengin ülkelerin uğraşı olarak görmüştü. Öte yandan Sartre'ın mantıklı akıl yürütmelerinin edebiyatın hiçbir zaman oyun olmayacak kadar ciddi bir iş olduğundaki görüşlerinin de kendisi için çok yararlı, kullanışlı olduğunu söylüyor. Vargas Llosa bu görüşler sayesinde edebiyatın ve politikanın karışık labirentlerinde yolunu bulmuş ve Sartre bu konuda ona yararlı bir rehber olmuş. İlham denilen şeye bu mantıklı yaklaşım, başka yazarların teknik buluşlarının yararlarından söz etmek ve merkezlerden uzak olmanın sürekli bilincinde olmak belirli bir saflığı, Vargas Llosa'nın gerekli bir saflık ve naiflikten yoksun olduğunu söyler ve bir hayatiye işaret ediyor. Bu kişilik özellikleri, hayatiyet ve saflık Vargas Llosa'nın yalnız romanlarında değil, eleştirilerinde de düz yazılarında da ve diğer anı yazılarında da görülüyor. İster oğlunun Rastafarianlar tarikatıyla olan ilişkisini anlatan kişisel bir anı yazısı olsun, ister Niagara'nın Marquis Sandista gerillalarının elinde bir siyasi tablosunu çizen anlayışlı bir röportaj veya 1992 Dünya Kupası ve futbol üzerine yazılmış bir deneme olsun, Vargas Llosa'nın edebi kahramanların arasından gençliğinde Sartre'nin kötü etkisi yüzünden ilgisizce ve anlayışsızlıkla okuduğunu söyledi. Söylediği kamusunda önlerinde bir yeri var. Çok yıllar sonra Lima'da bir terörist saldırıya uğradığında Vargas Llosa, Camus'un tarih ve şiddet üzerine uzun denemesine baş kaldıran adamları okumuş ve aslında onu Sartre'ye tercih ettiğini fark etmiş. Sartre'nin düz yazılarının için söylediği övgü, onların meselenin özüne hemen ulaştığı Vargas Llosa'nın makaleleri içinde söylenebilir. Çok belirgin bir şekilde Sartre'nin Vargas Llosa için sorunlu bir kişilik, hatta bir çeşit baba olduğu ortada. Sartre'nin o kadar hayran olup etkilendiği John Dos Passos, aynı nedenlerden Vargas Llosa için de çok önemli bir yazar. Romanlarında ucuz duygusallığa yer vermemesi ve yeni anlatım yöntemleri keşfetmiş olduğu için. Tıpkı Sartre gibi. Las Vosa'da bir çeşit kolaj, yan yana getirme, montaj ve yapıştırmacaya ve bunların ustalıklı orkestrasyonunda dayanan bu roman tekniklerini daha sonra kendi romanlarında kullanılacaktır. Bir başka makalesinde Vargas Llosa, Doris Lessing ve Altın Defteri'nin kelimenin Sartre'ki anlamıyla bağımlı bir yazar olduğu için içtenlikle över. Bu anlamda bağımlı kitap köklerini gününün tartışmaları, efsaneleri ve şiddetine salmış bir kitap anlamına gelmektedir. Ve Vargas Llosa'nın gençlik dönemi sol romancılığına bu kavram iyi bir örnektir. Ama yaratıcı, oyuncu bir sol romancılıktır bu. Aralarında Joy Hemingway, Butler'de olan ve hakkında yazdığı bütün o yazarlar arasında Vargas Llosa'nın en içten hayranlık ve övgüsünü kazanmış olan ve en çok etkilendiğini söylediği yazar ise Faulkner'dir. Kutsal Sığınak'ın üzerine yazdığı eleştiride Faulkner'in sanatı, romanlarının temel özellikleri, sahnelerin sıralanışı, zamanda yapılan sıçramaların ve olay örgüsünün yeniden kurgulanışı üzerine söyledikleri Vargas Llosa'nın kendi romanları için de geçerlidir. Hatta Kutsal Sığınak'ta sahnelerin klasik romanlarda olduğu gibi birbirini izlemekten çok birbirinin içine geçerek birbirinin içinde eridiği düşüncesi Vargas Llosa'nın kendi romanları için daha da doğru. Bu yöntem seslerin, hikayelerin, yorumların sürekliliğinin acımasızca kesilmesi, Vargas Llosa'nın son romanı olan Ant Dağları'nda terörde ısrar ve ustalıkla uygulanıyor. Ant Dağları'nın ücra köşelerinde, terk edilmiş çürüyen küçük kasabalarda, boş vadiler, maden yatakları dağ yollarında, hiç de tekin olmayan bir arazide geçen Ant Dağları'nda terör, bazı kayıpların büyük ihtimalle faili meçhul cinayetlerin hikayesi ve araştırması. Cinayetlerin arkasındaki mantık adı Vargas Llosa'nın diğer romanlarının meraklısına yabancı gelmeyecek. Çavuş Lituma ve onun siyah arkadaşı Er Thomas Correno tarafından araştırılıyor. İki asker, iki zorunlu ahbap çavuş dağlık arazide geçiniyor, rastladıkları şüphelileri sorgudan geçiriyor, birbirlerine geçmişte kalmış kendi aşk hikayelerini anlatıyor ve Maocu aydınlık yol gerillaların pususuna karşı sürekli tetikte duruyorlar. Soruşturmacı askerlerin karşılaştığı çeşit çeşit insanlar ve onların anlattığı hikayeler, ahbap çavuşların kendi geçmiş hikayeleriyle birlikte kurgulanarak bugünün Peru'sunun sefaletinin ve acısının gerçekçi ve panoramik bir resmini oluşturuyor. Cinayetlerin şüphelileri tabii ki aydınlık yolun Maocu gerillaları ve yörede bir kantin işleten ve İnka törenlerini hatırlatan tuhaf gösteriler yapan bir çift. Aydınlık yolun mantıksız bir acımasızlıkla yörede işlediği siyasi cinayetlerin tasviri ve faili meçhullerin eski İnka törenlerindeki kurban etme ritüellerinden esinlenmiş olabileceği yolundaki gittikçe artan bir kuşku kitaptaki Ant Dağları'nın vahşi manzarasıyla birlikte güçlü bir akıl dışılık havası estiriyor. Ölüm her yerde bu kitapta. Ölümün sürekli yakınlığı, Peru'nun fakirliği, gerilla savaşı doğası ve umutsuzluğundan daha kuvvetli hissediliyor. Sanki modernist Vargas Llosa iyimserliğini kaybetmiş de diye düşünüyor insan. Gerçek bir postmodern antropolog gibi ülkesini anlamak için onun akıl dışılığına, şiddetine, aydınlanma öncesi değerlerine ve törenlerine dikkat kesilmeye karar vermiş bu kitap. Hikayesinin gerektirdiğinden de fazla efsaneler, eski tanrılar, dağ ruhları, şeytanlar, iblisler ve cadılarla kaynaşıyor. Bu cinayetleri aklımızla anlamaya çalışırsak tabii ki yanılırız diyor kahramanlardan biri. Bu cinayetlerin mantıkla açıklanabilecek hiçbir yanları yok çünkü. Öte yandan Ant Dağları'nda terörün roman olarak dokusunun anlattığı mantık dışılıktan hiçbir iz taşımaması şaşırtıcı. Kitabın birbiriyle çelişen iki temel amacı var. Bir yandan Descartes'in akılcılığın ve mantık yürütmenin bir çeşit gösterisi olan bir dedektif romanı kurmak, öte yandan da şiddet ve acımasızlığın gizli kökenlerine gönderme yapan bir mantıksızlık havası yaratmak. Birbirleriyle çelişen bu amaçlar, romanda üçüncü bir yeni şeyin, yeni bir hayalin ortaya çıkmasına yardım etmiyor hiç. Çünkü en sonunda Ant Dağları'nda terör tipik bir Vargas Llosa romanı. Yani aradaki aşırı karmaşıklaşmayı boşlasa bile anlatımın her zaman denetlenmiş olduğu hissediliyor. Kahramanların sesleri kitap boyunca hesaplanmış bir orkestrasyonla birbirini izliyor. Kitabın gücü ve güzelliği sıkıca kurulmuş ve iyi düzenlenmiş istifinin sonucu. Ant Dağları'nda terörde 3. Dünya ülkeleri hakkında o eskiyip yıpranmış modernist varsayımları es geçmek yolunda belirgin bir niyet varsa da bu kitap mesela Pinko'nun Yer Çekiminin Gökkuşağı gibi bir postmodern roman değil. Öteki kültürlerden olanların mantıksız yaratıklar gibi hayal edilmesi ve bu çeşit kaba mantık yürütmelerle ilgili unsurlar, büyü, acayip törenler, çarpıcı manzaralar ve vahşet kitapta bol bol var. Ama öte yandan insan bu kitabı diğer anlaşılmaz kültürler hakkında düzülmüş kaba bir yargılar, ön yargılar geçidi olarak değil de bugünkü Peru'nun günlük hayatı içinde olup biten sıradan vakaları anlatan güvenilir bir tarih, eğlenceli oyuncu ve çoğu zamanda gülünç olan gerçekçi bir metin gibi okuyor. Küçük bir kasabanın geriller tarafından ele geçirilmesi ve arkasından gelen yargılamalar ya da bir askerle bir orospu arasındaki melodramatik ve aşırı duygusal aşk hikayesi bir röportaj kadar inandırıcı. Ant Dağları'nda terörde anlatılan Peru, kimsenin anlamayacağı bir yer. Herkesin kendi küçük sefil maaşından şikayetçi olduğu ama gene de onu kazanmak için hayatını tehlikeye attığı bir ülke. Her zaman deneysel olmasına rağmen Vargas Llosa Latin Amerikan yazarları içinde en gerçekçi olanlarından biridir de. Kitabın temel kahramanı Çavuş Lütüma'yı Vargas Llosa diğer romanlarından hatırlamak mümkün. Gene bir dedektif romanı olan Polomino Molero'yu Kim Öldürdü de esas kahramandı. Adını bir kerhaneden alan Yeşil Ev'deki iki hayatı vardı. Julia teyze ise küçük bir roman kahramanı olarak şöyle bir görünüp geçiyordu. Ayağı her zaman yere basan bu gerçekçi askeri, orduda hizmet verebilmek için iyi niyetle elinden gelen her şeyi, hiçbir aşırılık ve gayret keşliğe kapılmadan yapan, makul bir dürüstlüğü ve hayatta kalmak için sürekli uyanık bir içgüdüsü ve kara mizaha yaklaşan bir alay etme güdüsü olan bu kahramanı Vargas Llosa büyük bir başarı ve sevgiyle canlandırıyor. Kendisi de Peru'da bir askeri lisede eğitim görmüş olan Vargas Llosa zaten askeri hayatı büyük bir başarı ve keyifle anlatmıştır. Söz gelimi genç kadetler arasındaki rekabet ve çekişmeyi kent ve köpeklerde anlatırken ya da yüzbaşı ve kadınlar taburunda askeri bürokrasi ve orduda cinsellik üzerine kalem oynatırken keyif ve heyecanla yazdığı hemen hissedilir. Erkek arkadaşlarının inceliklerine dikkat gösterirken, sert erkek tavırlarına kırılgan noktalarını araştırırken, orospulara umutsuzca aşık olan sert erkekleri anlatırken, aşırıya kaçan bir erkeklik duygusallığını sona erdirecek, kaba bir şakayı yerli yerine oturturken, Vargas Llosa gerçekten çok parlaktır. Acımasız mizahı çok eğlencelidir her zaman. Neden sizde değildir hiç? İlk romanlarından başlayarak dikkatle okunursa Vargas Llosa akıllı gerçekçileri ve alaycı ılımların radikal ütopya düşkünlerine, fanatiklerin aşırılığına her zaman tercih ettiği görülür. Bu kitabın görece iyi kahramanları askerler, öte yandan romanda aydınlık yol gerillerini anlamak için fazla bir gayret sarf edilmiyor. Onlar daha çok katıksız mantıksızlığın ve saçmalığa varan bir kötülüğün temsilcisi görünümündeler. Tabii bu anlayışsızlık, yıllar boyunca gelişimini makalelerinde de izleyebileceğimiz Vargas Llosa siyasi değişmelerle de çok yakından ilgili. Gençliğinde Küba devriminden büyülenen modernist Marquis Vargas Llosa, olgunluk yıllarında bilinçli bir liberal oldu ve 1980'lerde bütün Latin Amerika'da Küba örneğini rehber edinmelidir diyen Günter Grass gibilerini azarlayıp, yarı şaka yarı ciddi kendini dünyada Margaret Thatcher hayranı olup Fidel Castro'dan nefret eden iki yazardan biriyim diye tanımlamaya başladı. Öteki yazar, daha doğrusu şair Philip Larkin'di. Ant Dağları'nda terörde aydınlık yol gerillerinin anlatışını okuduktan sonra Vargas Llosa'nın gençlik dönemi makalelerinin birinde 1965'te Peru ordusuyla bir çatışmada öldürülen bir arkadaşı, bir Marxist gerilla için yazdığı şefkatli, dokunaklı bir saygı ve anayasasını okumak sarsıcı. Bizim gibilerin gençliğini sona erdirdikten sonra gerillaların da insan olduğu fark edilmiyor mu hiç diye düşünüyor insan. Ya da belirli bir yaşı geçtikten sonra insanın gerillalar arasında savaşan hiçbir arkadaşı kalmıyor mu? Vargas Llosa'nın yazarlığının çekiciliği ve görüşlerinin canlılığı yüzünden insan onun siyasi görüşlerine katılmadığı yerlerde bile en azından bu görüşleri her şeyi kalben yapan bir küçük erkek çocuk saflığıyla bağlanmasına sevgi duyuyor. Erken dönem denemelerinden birinde Peru'nun en parlak ama kırık yazarlarından biri Sebastian Salazar Bondi'nin gencecikken ölümü üzerine bizleri de kederlendirmesi gereken şu temel soruyu soruyor. Peru'da yazar olmak ne demek? Yalnızca Peru'da doğru dürüst bir okuyucu kitlesi ve ciddi bir yayıncılık sanayi olmadığı için değil, ama ilgisizliğe, yoksulluğa, cehalete, düşmanlığa karşı direnen ve ayakta kalmaya çalışan bütün yazarlara ülkede kafadan çatlak muamelesi yapılıp, bu yazarlar gerçek dışı bir hayata mahkum edildikleri için Peru'da her yazar sonunda yenilgiye mahkumdur diyen Vargas Llosa'nın gençlik öfkesiyle kendimizi özdeştirmemiz zor değil. Vargas Llosa'nın gençliğinde diğerlerinin hepsinden aptal dediği ve hiç kitap okumadıklarını öfkeyle söylediği Peru burjuvazisinden nefretini, dünya edebiyatına Peru'nun katkısının ne yazık ki az ve zayıf olduğunu söyleyişindeki kederi ve Peru dışı yabancı edebiyata duyduğu açlığın şiddetini gördükçe insan, Vargas Llosa'nın o güçlü yazar sesinin arkasında bir başka kederi, dünya edebiyatının merkezinden uzak olmanın bilincini de hissediyor. Bizim gibilerin çok iyi anlayacağı bir ruh hali. Cabrera Infante'nin Kapağında Üç Kaplanı. Kapağında Üç Kaplan'dan nasıl söz etmeli? Castro önce Batista'nın Havana'sında gece hayatına, eğlenceye, içkiye, araba gezintilerine, kadınlara, edebiyata ve hepsinden çok gevezeliğe, kelime oyunlarına, şakalara düşkün üç maço delikanlı vardır demek, daha ilk cümleyle romanın karşı çıktığı, alay ettiği parodisini yaptığı dille işe başlamak olur. Bize büsbütün uzak bir romanın dünyasına girebilmek için belki en iyi yol ona kaynaklık eden diğer metinlerden yola çıkmaktır. Tıpkı Sterne'in Tristram Sandis'inde olduğu gibi Kapağında Üç Kaplan'da neyin hikaye edildiği hiç önemli değildir. Bize keyif verecek olan şey atlamalar ve sıçramalarla ilerleyen hikayenin anlatıldığı dil, bu dilin taşıdığı saçmalık, anlamsızlık ve şaşırtıcılığın şiddetidir desek ya da tıpkı Joyce'un Ulysses'in olduğu gibi Kapağında Üç Kaplan'da sayfalar süren iç monologlar ve bilinç akışlarının montajıyla kurulmuştur. Arada klasik edebi metinlerin parodileri yapılıyor. Ulysses'teki gibi sahibinin çıkaramadığımız sesler araya karışır, uzun süren sarhoşluk buhranları ve gevezeliklerinden şiir tadı çıkarılır desek, haklı olarak birileri bize ne Tristram Shandy'nin ne de Ulysses'in çevrildiğini hatırlatacaklardır. Peki, bize de bu noktalardan yola çıkalım o zaman. Geleneksel romanın zevklerine bağlı olanlarda bu kitapta fazla maço da olsa geleneksel erkek arkadaşlığını yeniden bulacaklarını, devrim öncesi Havana'nın özellikle de sefih gece hayatının eğlendirici, bilgilendirici, yer yer bizim hayatımıza çok da benzeyen bir tablosuyla karşılaştıracaklarını söyleyelim. Kitabın anlattığı şeyden çok nasıl anlatıldığını görmek isteyenlere de keşfedecekleri ilk kişinin yazarın, Cabrera Infante'nin kendisi değil, onun Türkçe'de konuşturmanın çevirmen Seniha Akar olduğunu söyleyelim. Bu kitabın bize getireceği şaşkınlık yalnız sıra dışı, kural dışı, matrak ve o derece özgün bir kitabı tanımak değil, onun Türkçe'de yaşayabildiğini de görmek olacak. Bu başarılı, iddialı ve zor çevirilerde olduğu gibi Türkçe'nin olanaklarının zannettiğimizden ne kadar geniş olduğunu bir kez daha görüyoruz. Romancıların arada bir gördükleri, bazılarının da mutlulukla, umutsuzlukla gerçekleştirecekleri yayımcılık hayalleri olur hep. Ben bir yayımcı olsaydım ne yapar eder, Seniha Akar'ı Ulysses'i çevirmeye kandırıp, kararlılığımı göstermek için yüklüce bir avansı ona kabul ettirir, sonra bir gün yayımlayacağım kitabın hayallerini kurardım. 22. ayrımın sonu sayfa 244.